Ayrım 29.
Sayfa 265. Şiir yazmayı bile bıraktım. Oysa bir zamanlar siz bile şiirlerimle neşeleniyordunuz Nikolay Vsevolodovich, anımsıyor musunuz şişeleri devirirken? Ama artık kalemimi bıraktım. Gogol'ün son öyküsü gibi anımsarsınız. O bunu yüreğinden çıkan ezgi olduğunu bütün Rusya'ya açıklamıştı. İşte ben de öyle, söylediğim kadar söyledim, artık paydos. Nasıl bir şiir? Eğer ayağını kırmış olsaydı. Ne? Yüzbaşının beklediği de buydu. O kendi şiirlerine saygı duyar ve çok değer verirdi. Ama iki yüzlü olduğu için Nikolay Vsevolodovich'in hep şiirlerinden neşelenmesi, kimi vakit ellerini böğrüne dayayarak katıla katıla gülmesi de hoşuna gidiyordu. Böylece iki amaca ulaşmış oluyordu. Hem şairlik onuru okşanıyor, hem de işini gerektiği gibi görmüş oluyordu. Ama şimdi üçüncü ve epeyce nazik bir hedefi vardı. Yüzbaşı şiirini ileri sürerken kendisini bir noktada haklı çıkarmak istiyordu. Her nedense o bu noktadan çekiniyor ve kendini haklı çıkarmaya çalışıyordu. Eğer o ayağını kırmış olsaydı, yani atla gezerken demek istiyorum. Hayal Nikolay Vsevolodovich, hayal, sayıklama, ama bir şairin sayıklaması. Bir gün atla giderken bir bayanla karşılaşınca şaşkınlık içinde kaldım ve kendime maddi bir soru sordum. O zaman ne olurdu, yani eğer? Örneğin apaçık, bütün talipler yüz geri, bütün yavuklular kaçardı, avucunu yala. Yalnız şair göğsünde ezilen yüreğiyle sadık kalırdı. Nikolay Vsevolodovich hatta bit bile aşık olabilir. Ona bunu yasa bile yasaklayamaz. Ama hanımefendi hem mektuba hem de şiirlere gücenmiş. Üstelik söylediklerine göre siz bile kızmışsınız, doğru mu? Çok yazık, inanmak istemedim. Peki hayalimle kime kötülüğüm dokunabilir? Hem de onurum üzerine yemin ederim ki buna Liputin neden oldu. Gönder de gönder, her insan yazışma hakkına sahiptir. Ben de tuttum gönderdim. Herhalde ona evlenme teklif etmişsiniz. Düşmanlar, düşmanlar ve düşmanlar. Nikolay Vsevolodovich onun sözünü sertçe keserek, şiirinizi okuyun bakalım dedi. Sayıklama, sayıklama, başka bir şey değil. Bununla birlikte ayağa kalktı, elini ileri uzattı ve okumaya başladı. Güzeller güzeli bacağını kırdı ve iki kat çekici oldu. Önceden tutkun olan aşık ona daha çok tutuldu. Nikolay Vsevolodovich elini silkerek hadi yeter dedi. Lebyatkin sanki şiirin sözünü bile etmemiş gibi çabucak konuyu değiştirdi. Peter'e gitmeyi kuruyorum dedi. Dipnot, Peter, Petersburg'un kısaltılmış adı. Yeniden doğmayı düşünüyorum. Koruyucum, gitmem için para vereceğinizi umabilir miyim? Bir haftadır sizi güneşi bekler gibi bekledim. Yok, bağışlayınız, elimde hemen hemen para kalmadı. Hem ne diye size para verecekmişim? Nikolay Vsevolodovich birdenbire öfkelenir gibi oldu. Kuru bir sesle ve kısaca yüzbaşının bütün suçlarını bir bir saydı. Sarhoşluk, yalan, Maria Timofeyevna'ya ayrılan paraların harcanması, onun manastırdan çıkarılıp alınması, sırrın açıklanacağına ilişkin saygısızca mektuplar, Darya Pavlovna'yı aşağılama ve diğerleri. Yüzbaşı ayakta sallanıyor, elleriyle hareketler yapıyor, karşı çıkmaya hazırlanıyordu. Ama Nikolay Vsevolodovich herkesin de onu üstten bir hareketle susturuyordu. Sonunda izin verin diye işaret etti. Siz bir aile onursuzluğu diye tutturmuşsunuz. Kız kardeşinizin Stavrogin'le nikahlı olmasında sizin için nasıl bir onursuzluk var? Ama nikah gizli Nikolay Vsevolodovich, gizli bir nikah, uğursuz bir sır. Para aldığım zaman bana soruyorlardı, bu para niçin gönderiliyor? Ben eli kolu bağlı kalıyor, kız kardeşime, aile onurumuza dokunmasın diye cevap veremiyordum. Yüzbaşı sesini yükseltti, o bu konuyu seviyor ve ona dört elle sarılıyordu. Ne yazık ki başından aşağı soğuk su dökeceklerinin farkında bile değildi. Nikolay Vsevolodovich sanki ev işlerine ilişkin en sıradan şeyleri görüyormuş gibi durgun bir sesle, bugünlerde, belki de yarın ya da öbür gün, evliliğini her yerde poliste olduğu gibi toplumda da açıklamak istediğini, böyle olunca da aile onuru sorununun kapanacağını, bununla birlikte para da vermeyeceğini söyledi. Yüzbaşı gözlerini fal taşı gibi açtı. Konuyu anlayamamıştı bile, anlatmak gerekti. Ama o deli, gereken buyrukları vereceğim. Ama ya sizin anneniz? Dilediğini yapmakta ve düşünmekte serbesttir. İyi ama karınızı eve sokacaksınız değil mi? Belki evet. Bununla birlikte bir bakıma bu sizin işiniz değil ve sizi hiç ilgilendirmez. Yüzbaşı, nasıl ilgilendirmez diye bağırdı. Peki ben ne olacağım? Siz elbet eve kabul edilmeyeceksiniz. İyi ama ben akraba sayılırım. Böyle akrabalardan kaçılır. O zaman size ne diye para vereceğim kendiniz bir kez düşünün. Nikolay Vsevolodovich, Nikolay Vsevolodovich, buna olanak yok. Belki de düşüncenizi değiştirirsiniz. Boynuma ilmeği takmak istemezsiniz herhalde. Sosyetede bunu nasıl yorumlarlar, ne derler? Sosyeteniz bana vız gelir. O zaman sarhoşluk anımda canım isteyince kız kardeşinizle evlendim ya. Şimdi de bunu resmen açıklarım. Madem ki hoşuma gidiyor. Bunları ayrı bir sinirlilikle söylemişti. Öyle ki Lebyatkin dehşet içinde inanmaya başladı. İyi ama ben ne olacağım? Asıl önemli olan benim. Siz belki de şaka ediyorsunuz Nikolay Vsevolodovich. Hayır, şaka etmiyorum. Nasıl isterseniz Nikolay Vsevolodovich, ama ben size inanmıyorum. Ben o zaman dilekçeyle başvuracağım. Dehşetli budalasınız yüzbaşı. Yüzbaşı büsbütün şaşırarak, varsın öyle olayım ama yapacak başka ne kalıyor dedi. Eskiden kız kardeşim çalışıyor, biz de barınacak bir köşe buluyorduk. Ya şimdi siz beni yüzüstü bırakırsanız ne olacak? Talihinizi denemek için Petersburg'a gitmek istiyordunuz ya. Sırası gelmişken ötekilerin hepsini ele vermek suretiyle bağışlanmak için Petersburg'a ihbarda bulunmak üzere gitmek istediğiniz doğru mu? Öyle duydum da. Yüzbaşı gözlerini alabildiğine açtı, ağzı açık kalmıştı, karşılık vermedi. Stavrogin birdenbire masaya eğilerek pek ciddi bir sesle "Bana bakın yüzbaşı" diye sözüne devam etti. O ana kadar anlamlı konuşuyordu. Öyle ki sonuna kadar bir palyaço rolünde kalmaya kararlı Lebyatkin, efendisi gerçekten kızıyor mu yoksa yalnızca alay mı ediyor diye birazcık umuda kapılmıştı. Efendisi gerçekten de evliliğini açıklamak gibi yabanıl bir düşünceye sahip miydi yoksa bunu yalancıktan mı söylüyordu? Şimdi ise Nikolay Vsevolodovich'in son derece ciddi konuşması o denli inandırıcıydı ki yüzbaşının sırtı ürperdi. Bana bakın yüzbaşı, herhangi bir ihbarda bulundunuz mu yoksa henüz bulunmadınız mı? Gerçekten bir şeyler yaptınız mı? Yaptınız mı? Aptallık ederek bir mektup falan yolladınız mı? Yüzbaşı durgun gözlerle bakarak, hayır öyle bir şey yapmadım ve aklımdan bile geçmedi dedi. Hadi oradan, aklınızdan geçirmediğiniz yalan. Petersburg'a bunun için gitmek istiyorsunuz. Mektup yazmadınızsa burada birisine ağzınızdan kimi şeyler kaçırmadınız mı? Doğru söyleyin, ben kimi şeyler duydum. Zavallı yüzbaşı, sarhoşken Liputin'e, hain, ben ona yüreğimi açtım diye mırıldandı. Yürek, yürek, ama insan aptal da olmamalı. Madem ki böyle bir düşünceniz vardı, içinizde saklasaydınız. Bugün akıllı insanlar konuşmuyor, susuyorlar. Yüzbaşı titreyerek, Nikolay Vsevolodovich dedi. Siz kendiniz hiçbir şeye karışmış değilsiniz, ben size ele verecek değildim ki. Elbette sağmal ineğinizi elbette ele veremezdiniz. Nikolay Vsevolodovich, dinleyin, dinleyin. Çaresizlik içinde ve gözyaşı dökerek yüzbaşı son 4 yıllık yaşamının öyküsünü anlatmaya başladı. Bu sarhoşluk ve içki yüzünden son dakikaya kadar sorunun önemini anlamadan kendi işi olmayan şeye burnunu sokan bir aptalın saçma sapan öyküsüydü. Henüz Petersburg'da bulunduğu sıralarda önceleri yalnızca dostluk yüzünden öğrenci olmadığı halde sadık bir öğrenci gibi kendisini bu işe kaptırmıştı. Hiçbir şeyden haberi olmadan, hiçbir suçu olmadığı halde evlerin merdivenlerine, kapılara, gazete yerlerine, zillerin deliklerine çeşitli bildiriler bıraktığını, şapkalara, ceplere soktuğunu, tiyatrolarda dağıttığını anlattı. Daha sonra onlardan para da almaya başladığını söyledi. Çünkü benim geçinecek neyim var ki diyordu. İki ilin ilçelerinde her pisliği sağa sola savurmak. Ah Nikolay Vsevolodovich diye bağırdı. Beni hepsinden çok isyan ettiren bunların yurttaşlığa yakışmaması, daha çok ülke yasalarına aykırı şeyler olmasıydı. Birdenbire bakıyorsunuz, kazmalara küreklere sarılın ve unutmayın ki sabahleyin yoksul kalkar, akşamleyin zengin olarak dönersiniz gibi sözler yazılı. Düşünün bir kez. Kendim sıtma nöbetleri geçirdiğim halde gene de sağa sola dağıtıyordum. Ya da bütün Rusya'ya yazılmış birkaç satırlık şunun gibi şeyler. Kiliseleri kapamaya acele edin, Tanrı'yı yok edin, evlilik bağlarını koparın, miras haklarını tanımayın, elinize bıçak alın ve daha bilmem neler. İşte böyle 5 satırlık bildiriyle az daha yakayı ele veriyordum. Bir alayın subayları beni bir temiz ıslattılar ama Tanrı razı olsun bıraktılar. Geçen yılsa Fransa'da basılmış birkaç yüz rublelik sahte parayı Karayev'e yutturduğum zaman az daha yakalanıyordum. Ama Tanrı'nın işi, o sırada Karayev sarhoşken havuza düşüp boğuldu. Ben de yakayı sıyırdım. Burada Virginsky'nin evinde evli sosyalist bir kadının özgürlüğünden söz ettim. Haziran ayında da X ilinde bildiri dağıttım. Gene de dağıttıracaklarmış. Pyotr Stepanovich birdenbire bana söyleneni yapmam gerektiğini anımsattı. Çoktan beri de gözdağı veriyor. O pazar günü bana etmediğini bırakmadı. Nikolay Vsevolodovich, ben bir köleyim, bir solucanım ama Tanrı değilim. Derjavin'le aramdaki fark da sanırım bu. Dipnot, ünlü Rus şairi. Ama benim geçim aracım, geçim aracım nedir? Nikolay Vsevolodovich bütün bunları merakla dinledikten sonra ben bunların çoğunu bilmiyordum dedi. Sizin başınıza birçok şeyin gelmesi doğaldır. Biraz düşündükten sonra beni dinleyin. İsterseniz onlara, yani onlar kimlerse, deyiniz ki Liputin yalan söylüyor. Benim de bu işlerle ilgili olduğumu sanarak bu suretle benden daha fazla para çekmek amacıyla böyle davrandığınızı söyleyin. Anlıyorsunuz değil mi? Nikolay Vsevolodovich dostum, ben böyle bir tehlike altında mıyım? Bunu sormak için zaten sizi bekliyordum. Nikolay Vsevolodovich gülümsedi. Size yol parası vermiş olsam bile size elbet bırakmazlar. Ama hadi, Maria Timofeyevna'yı görme zamanı geldi diyerek sandalyeden kalktı. Nikolay Vsevolodovich, peki Maria Timofeyevna ne olacak? Söylediğim gibi olacak. Bu da mı gerçek? Siz hala inanmıyor musunuz? Beni bir terlik eskisi gibi fırlatıp atacak mısınız? Nikolay Vsevolodovich, bakalım diyerek güldü. Hadi bırakın geçeyim. Dışarıda kapı önünde bekleyeyim izninizle. Yani istemeyerek bir şeyler dinlememek için. Çünkü odalar çok küçük de. Buna diyecek söz yok. Kapı önünde bekleyin. Şemsiyeyi alın. Sizin şemsiyenizi mi? Ben buna değer miyim diyerek yüzbaşı alçak gönüllülükle gülümsedi. Herkes şemsiyeye değer. İnsan haklarının en azını hemen belirlersiniz. Ama artık bir makine gibi mırıldanıyordu. Haberler onu altüst etmiş, son iradesini de kırmıştı. Gel gelelim kapı önüne çıkıp şemsiyeyi açınca, onun hoppa ve kurnaz kafasında her zaman olduğu gibi yatıştırıcı bir düşünce yer etmeye başladı. Fikrince onu kandırıyor, kendisine yalan söylüyorlardı. Şu halde kendisi için korkacak bir yan yoktu, asıl ondan korkuyorlardı. Kafasını şöyle bir düşünce tırmalıyordu. Yalan söylediklerine, kurnazlık ettiklerine göre bunda nasıl bir şey vardı? Evliliğin açıklanması anlamsızlık gibi görünüyordu. Doğru, onun gibi bir tuhaflık meraklısı her şeyi yapabilir. İnsanlara kötülük etmek için yaşıyor. Ama pazar günkü olaydan sonra öylesine korkuyor ki, işte ben açıklamayayım diye kendisinin açıklayacağına beni inandırmaya gelmiş. Hey gözünü aç Lebyatkin. Hem madem ki kendisi açıklamak istiyormuş, ne diye gizli saklı geliyor? Korkuyorsa demek ki şimdi, yani şu anda, şu birkaç gün içinde korkuyor. Hey gözünü aç Lebyatkin. Pyotr Stepanovich ile korkutuyor. Ah korkunç, ah korkunç. Hayır, işte burada korkunç. Liputin ile gevezelik ettiği hangi şeytan dürttü beni? Bu şeytanların ne karıştırdıklarını, Gene şeytan bilir. Benimse hiçbir zaman aklım ermedi bunların işine. Gene kıpırdanmaya başladılar tıpkı 5 yıl önceki gibi. Gerçekten ben kime ihbar edebilirim? Aptallık edip birisine yazmadınız mı? Demek ki aptallık ediyormuş gibi yazmak olasıymış. Sakın kışkırtmak istemesin. Petersburg'a bunun için gidiyorsunuz. Madrabaz, ben yalnızca düş gördüm. Oysa düşümü yorumladı. Gitmemi destekliyormuş gibi bir hali vardı. Bu işte bir olasılık var kesinlikle. Ya biri ya öteki. Ya gene de kendisi korkuyor çünkü bir şeyler karıştırdı ya da bir şeyden korkmuyor, yalnızca onların hepsini ihbar etmeye beni kışkırtıyor. Ah, korkunç bir şey. Lebyatkin, gözünü 4 aç ki ıska geçme. Öylesine düşüncelere daldı ki kapı arkasından dinlemeyi bile unuttu. Zaten dinlemek zordu. Kapı kalın tahtadandı. İçeridekilerse kısık sesle konuşuyorlardı. Belli belirsiz sesler geliyordu. Yüzbaşı tükürdü ve düşünce içinde ıslık çalmak üzere kapı önüne çıktı. 3. Maria Timofeyevna'nın odası yüzbaşının oturduğu odadan 2 kat büyüktü. Aynı marangozun yaptığı eşyayla da döşenmişti. Ama kanepenin önündeki masa çiçekli bir örtüyle örtülmüştü. Masada bir lamba yanıyordu. Güzel bir taban halısı bütün yeri kaplıyordu. Karyola uzun, bütün odayı ikiye ayıran yeşil bir perdenin arkasında kalıyordu. Bunlardan başka da masa önünde büyük yumuşak bir kanepe duruyordu. Ama Maria Timofeyevna oraya oturmamıştı. Köşede eski evlerinde olduğu gibi bir tasvir vardı, önünde kandil yanıyordu. Masa üstünde ise ona her zaman gerekli olan eşyalar duruyordu. Bir deste oyun kağıdı, bir küçük ayna, şarkı destanı ve francala. Bunlardan başka resimli 2 kitap da konulmuştu. Kitaplardan biri gençlere öğütlenen tanınmış bir seyahatnamenin özetini içeriyordu. Öteki de kolay okunan, ahlaksal ve daha çok şövalyeler hakkındaki öyküleri içeren, Noel günlerine ve enstitülere ayrılan kitaplardandı. Bir sürü resimle bir de albüm vardı. Maria Timofeyevna yüzbaşının söylediği gibi elbet konuk bekliyordu. Nikolay Vsevolodovich içeri girdiği zaman o deve tüyü yastığa dayanarak kanepeye yarı uzanmış durumda uyuyordu. Konuk sessizce kapıyı kapadı ve yerinden kımıldamadan uyuyan kızı seyre daldı. Yüzbaşı onun makyaj yaptığını söylerken yalan söylemişti. Maria Timofeyevna'nın sırtında pazar günü Varvara Petrovna'nın evine geldiğinde giydiği koyu renk entari vardı. Saçları gene ensesinde küçük bir topuz halinde toplanmıştı. Uzun sıska boynu açıktı. Varvara Petrovna'nın armağan ettiği şal özenle katlanmış kanepenin üzerinde duruyordu. Eskiden olduğu gibi gene düzgün ve allık sürmüştü. Nikolay Vsevolodovich 1 dakika kadar bile durmamıştı ki Maria Timofeyevna sanki üzerindeki bakışları hissetmiş gibi birdenbire uyandı, gözlerini açtı ve çabucak doğruldu. Ama konuk herhalde tuhaf bir duyguya kapılmıştı. O hala kapının önünde eski yerinde duruyordu. Durgun, dik bakışlarını sessizce dikmişti. Belki bu bakışları fazlaca sertti, belki onlarda bir tiksinme, hatta onun böyle korkmasından için için duyulan bir zevk gizliydi. Bu henüz uykudan uyanan Maria Timofeyevna'ya da öyle gelmiş olabilirdi. Ama hemen hemen 1 dakika süren bir bekleyişten sonra yüzünde birdenbire bir dehşet ifadesi belirdi. Yüz çizgileri gerildi, titredi, sarararak ellerini kaldırdı ve tıpkı ansızın korkutulan bir çocuk gibi ağlamaya başladı. Bir an daha geçseydi bağıracaktı. Ama konuk toparlandı, yüzü bir anda değişti, pek sevecen, tatlı bir gülümsemeyle masaya yaklaştı. Ona elini uzatarak, "Özür dilerim Maria Timofeyevna, uyanır uyanmaz sizi korkuttum." Tatlı sözler etkisini gösterdi, korkusu gitti. Gerçi elini bile uzattı. Satmaya çalışıyordu. Üstelik ürkmekle birlikte elini bile uzattı. Sonunda dudakları hafifçe bir gülümsemeyle kımıldadı. Ona tuhaf tuhaf bakarak "Merhaba prens" diye fısıldadı. Nikolay Vsevolodovich elden geldiğince sevecenlikle ve tatlı tatlı gülümsemeye çalıştı. "Herhalde kötü bir düş gördünüz," diye devam etti. Böyle bir düş gördüğümü siz nereden biliyorsunuz? Birdenbire gene titredi ve sanki kendini korumak istiyormuş gibi elini havaya kaldırdı. Neredeyse gene ağlayacaktı. Nikolay Vsevolodovic onu kandırmaya çalışarak "Kendinize gelin, korkacak ne var? Yoksa beni tanımadınız mı?" dedi. Ama uzun zaman kandırmayı başaramadı. Maria Timofeyevna acı verici bir şaşkınlık ve zavallı başındaki düşünceler içinde sessiz sessiz ona bakıyor, hep bir şeyi anımsamaya çalışıyordu. Bu sırada bazen gözlerini yere indiriyor, bazen hızlı bir bakışla onu baştan aşağı süzüyordu. Sonunda durgunlaşmış değil de bir şeye karar vermiş gibi bir tavırla "Rica ederim, şöyle yanıma oturunuz, öyle ki sizi daha iyice görebileyim," dedi. Sesi epeyce kararlıydı, herhalde yeni bir amaç güdüyordu. "Şimdi ise hiç üzülmeyin, ben size değil yere bakacağım. Siz de bana bakmayın, ta ki ben sizden bunu dileyinceye kadar. Otursanıza," derken sesinde bir sabırsızlık seziliyordu. Herhalde gittikçe artan yeni bir duygunun etkisine kapılmıştı. Nikolay Vsevolodovic oturdu ve beklemeye başladı. Sessizlik epeyce uzun sürdü. Maria Timofeyevna birdenbire ve hemen hemen tiksintiyle "Bütün bunlar tuhafıma gidiyor," diye mırıldandı. "Beni elbet kötü düşler rahatsız ediyor. Ancak siz niçin bu durumunuzla düşüme girdiniz?" Nikolay Vsevolodovic Maria Timofeyevna'nın yasağına aldırmadan ona döndü ve sabırsızlıkla "Düşleri bırakalım," dedi. Bu sırada herhalde deminki tiksinme duygusu belirmişti. Nikolay Vsevolodovic Maria Timofeyevna'nın birkaç kez kendisine bakma isteğiyle kıvrandığını ama kendini tuttuğunu ve üsteleyerek yere bakmayı sürdürdüğünü görüyordu. Maria Timofeyevna birdenbire sesini yükselterek "Beni dinleyin prens," dedi. "Beni dinleyin prens." Nikolay Vsevolodovic "Niçin başınızı çeviriyorsunuz? Niçin bana bakmıyorsunuz? Bu komediye ne gerek var?" diye bağırdı. Ama kız onun sözlerini hiç duymamış gibi üçüncü kez "Beni dinleyin prens," diye yineledi. "O gün arabayla giderken bana evliliğimizin açıklanacağını söylediğiniz zaman gizliliğin sona ereceğini düşünerek korku içinde kaldım. Şimdi ise ne diyeceğimi bilemiyorum. Durmadan düşündüm ve bir işe yaramadığımı açıkça anladım. Süslenmesine süslenirim, belki konukları da ağırlayabilirim. Uşaklar olduktan sonra bir fincan çay sunmak iş mi sanki? Ama şöyle yansızca düşünecek olursak, o pazar günü sabahleyin ben o evde çok şeyi inceledim. O güzel kız hep bana bakıyordu. Siz içeri girince daha da çok baktı. O zaman içeri giren sizdiniz, değil mi? Onun annesi ise gülünç bir sosyete koca karısından başka bir şey değil. Benim Lebyatkin de kendini gösterdi hani. Gülmemek için hep tavana baktım. O evin tavanı güzel işlenmiş. Onun annesi baş rahibi olmalıydı. Bana şalını armağan etti ama ben gene de ondan korkuyorum. Anlaşılan o zaman beni umulmadık yanımdan betimlemişlerdi. Buna kızmam. Ancak o zaman oturmuş düşünüyordum. Ben onlara akraba olabilir miyim? Elbet kontesten ancak Rus soyluluğu beklenir. Çünkü ev işlerini görmek için birkaç uşağı var, bir de yabancı gezgin konukları ağırlamak için sosyete cilveleri. Ama o pazar günü onlar bana gene de umutsuzlukla bakıyorlardı. Yalnız Daşa melek. Benim hesabıma bir şeyler söyleyerek onu üzmelerinden korkuyordum.